Ayrım 4.
Uygulamalı sanatlar, günlük kullanım amaçlı pratik nesnelerin taklidini ve yapımını kapsarken, marangozluk gibi, güzel sanatlar renk ve biçime dayalı, resim, heykel, ritme dayalı, dans, ritim ve armoniye dayalı, musiki, düz konuşmaya dayalı, isimsiz sanatlar ve bunların üçünü de kullanan ditiramp, nome, komedya, tragedya, temsil yoluyla ürün verir. Aristoteles, Poetika'da edebiyat türlerini de temsil ettikleri konulara göre farklılaştırır. Olağandan ya da normalden daha ciddi, soylu ve iyi konuların taklit ve temsilinden tragedyalar yapılırken, normalden daha bayağı komik ve kötü konular komedyaya aittir. Ayrıca komedya iyambik, satirik, şiirden türemiş olup, genelde kişileri hedef alan hicivle akraba olduğu için sanatsal açıdan pek makbul sayılmaz. Olay kahramanı kişiler ya olağanüstü ya olağan ya da olağanın altındadır. Poetika'da Aristoteles'in en az üzerinde durduğu olağan kategorisidir. Hatta birçok klasikçi bu kategorinin Poetika'ya sonradan Helenistik dönemde eklendiğini düşünür. Dipnot, Els ve Hardison gibi. Bakınız Aristotle's Poetics, sayfa 97. Tür kuramcılarının fikir birliği içinde olduğu bir başka husus, türlerin çeşitlenmesinden etken olan anlatıların epik ya da tragedya gibi yüksek anlatılar değil, daha büyük bir serbesti içinde yazılabilen komedya, hiciv ve bunların türevi olan parodi, bürlesk gibi halka hitap eden anlatılar olduğudur. Aristoteles'ten 19. yüzyıla kadar yazın türleri sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmaların geniş ölçekli bir biçimde ilk ortaya konuşu Rönesans'ta gerçekleşti. Dipnot, 16. yüzyıl İtalyan kuramcılarının girişimleri bir yana en kapsamlı ve sistematik Poetika Scaliger'inkidir. Giulii Cesaris Scaligeri Poetices Libri Septem, Lyon 1561, tıpkı basım, August Bach, Stuttgart, Bad Cannstatt, 1964. Bunu 18. yüzyılda yazın türlerine olan yoğun ilgi izledi. Yalnız türlere olan yaklaşım söz konusu oldukta, Rönesans'la 18. yüzyıl arasındaki şu fark çarpıcıdır. Büyük bir deneysellikle aynı anlatıda karışık türler kullanmaya yönelen Rönesans yazarlarına karşın Shakespeare, Cervantes, Rabelais, 18. yüzyılın yazın pratiği oldukça tutucu ve püristtir. Anlatının içinde yer aldığı türü layıkıyla temsil etmesi beklenir. Belki de bu yüzden ne idüğü belirsiz bir tür olan roman, 18. yüzyılda çok popüler bir yazın türü olmasına rağmen edebiyattan sayılmamıştır. Türlere ilişkin kuramlar da genelde eleştiri kuramlarının izlediği çizgiyi izlemiş ve tarihsel ve biçimsel olmak üzere iki temel bakış açısını yansıtmışlardır. 2. Tarihsel tür kuramları. Türlerin neden ve nasıl ortaya çıktıkları sorusuna, sınıflandırmaların ötesine geçen, analitik bir yaklaşımla cevap vermeyi deneyen ilk düşünür Giambattista Vico'dur. 1725'te La Scienza Nuova, Yeni Bilim başlığıyla yazdığı kitapta Vico'nun yeni bilimden kastettiği sosyoloji bilimiydi. Vico'ya göre edebiyat da toplumsal bir kurumdu. Bu yüzden yeni bilimin yani sosyolojinin imkanları ve analitik kategorileriyle incelenmeliydi. Edebi türlere gelince, bunların da diğer toplumsal kurumlar gibi çeşitlenip değiştiği söylenebilirdi. 19. yüzyılda edebiyata sosyolojik açıdan yaklaşan Madame de Staël ile Hippolyte'den, Vico'dan esinlenen fikirler geliştirdiler. Dipnot, Giambattista Vico, The New Science, 1744 basımından ve çeviren Thomas Bergin ve Max Harold Fish, New York 1948. German Döstel Holstein, De la Literature Considere dans ses rapports avec les institutions sociales. 2 cilt, Cenevre 1959. Hippolyte Taine, Essai de Critique et d'Histoire, Paris 1887. Onlar da edebiyatı toplumun diğer kurumlarıyla bir tuttular. Madame de Staël'e göre toplumsal kurumların niteliği, o toplumun insanların özellikleriyle, bu özellikler de iklim ve coğrafya koşullarıyla belirleniyordu. O zaman edebiyat, iklim ve coğrafya koşullarının ürünü oluyordu. Her tarihsel dönem ve coğrafi bölgenin kendi tipik anlatı biçimini ortaya çıkarması doğaldı. Ten, coğrafi ve tarihsel koşulları milieu, ortam dediği bir kategoriyle ifade etti ve edebiyatta her milieu'nün tipik edebi kahramanını bile bulmanın mümkün olduğunu söyledi. Bu ilk sosyolojik edebiyat kuramları bugün bize çok kaba görünseler de, sonradan Georg Lukács'ta, hatta Mikhail Bakhtin'de rastladığımız izleri, etkilerinin sürekliliğini gösterir. Dipnot, Taine'in personaj Renyan dediği temsilci tip, çağının ve kendi kuşağının bütün duygu ve düşüncelerini kendinde barındıran kahramandır. Sonradan Lukács, en gerçekçi roman kahramanlarının hem temsilci tipler hem de kendine özgü seçimleri olan birey olarak çizilenler olduğunu söyleyecektir. Bakhtin'in tür anlamında kullandığı kronotop sözcüğü de zaman yer tamlamasıyla kronos, zaman, topos, yer, edebiyat sosyolojisinin temel kategorilerinden birine yani milieu'ye yaslanır. Hippolyte Taine, De l'idéal dans l'art, Paris 1867. Edebiyat kuramını sosyologlardan devralan bazı Marksistlere göre ise her şey dil ve şiirin eş zamanlı doğuşuna kadar geri giderek anlaşılabilir ancak. Önce söz değil iş vardı. Çalışırken belli bir ritim tutturulur ve insan gırtlağı bu ritme eşlik edince randıman yükselirdi. Dipnot, formalistler bir süre bu kuramlarla Heyamola kuramları diye alay ettiler. Bu kuramları ilk formüle edenlerse Marksizm ve Şiir adlı kitabı ile George Thompson, çeviren Cevat Çapan, İstanbul 1966, Sanatın Gerekliliği adlı kitabıyla da Ernst Fischer'dır, çeviren Cevat Çapan, İstanbul 1979. İş yaparken söylenen bu şarkılardan şiir ve dil aynı anda çıktı. Demek ki insanlık tarihinin bir mutlu anında şiirle dil aynı şeydi ve eğer hep böyle gitmiş olsaydı, biz bugün günlük dille sanat dilini ayrıştırmak için bunca kuram üretmek zorunda kalmayacaktık. Ama daha büyüde ilk kullanıldığı andan itibaren dilin kullanımı ayrışmaya başlıyordu. Çünkü gerek Kurban Kral ayinlerinde, gerekse Dionysos ayinlerinde kullanılan şarkılar farklılaşmış bir dilin gelişimini teşvik ediyordu. İşte Marksistlere göre ilk edebiyat türü bu farklılaşma ile ortaya çıkan ditirambik şarkılardır. Epik, tragedya, komedya sonradan türemişlerdir. Giderek türler toplumsal sınıfsal farklılaşmalara uygun olarak ayrışmışlardır. Belli başlı yazın türleri egemen ideolojilerin belirlediği ve egemen sınıfların yaşamlarından kesitler sunan türler olmuştur. Kısaca Marksist kurama göre türlerin ortaya çıkması da evrimi de tarihi materyalizm ya da diyalektik materyalizmle açıklanabilirdi. Tarihte sınıfların oluşumu ve bu sınıfların çatışma süreçleriyle sıkı sıkıya bağlantılıydı ve egemen sınıfların ideolojisini yansıtan yazma biçimleriydi. Marksist estetiğin önemli kuramcılarından Lukács, epik, tragedya, romans gibi yüksek edebi türlerin egemen ideolojiyle ilgili olduğunu söylemekle birlikte, türlerin değişimini başka bir Marksist analitik kategoriyle, tarih içinde bireylerin üretim süreçlerine yabancılaşmasıyla açıklar. Epik ve epik öncesi türler Lukács'a göre iş bölümü ve uzmanlaşmanın henüz parçalamadığı, bireyin üretim sürecinden kopmadığı, dolayısıyla parçalanmamış bir dünya görüşünün ifadesi olan türlerken, yabancılaşma ve parçalanma süreçlerine koşut olarak yeni ya da melez türler ortaya çıkmış ve bu süreç sonunda kapitalizme özgü bir tür olan roman doğmuştur. Roman, hiçbir kurala uymayışı ve her biçime girebilmesiyle kapitalist üretimin parçalanmışlığını yansıtır. Ama işin ironisi şuradadır ki, romancı bunu bilmez. O hala bölünmemiş bir gerçekliğe özlemi dile getirmekte, yeni bir bütünlüğe kavuşabileceğine inanmaktadır. Burada Lukács'ın sözünü ettiği romanın 18 ve 19. yüzyıl romanları olduğunu anımsamalıyız. Yoksa 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren roman türünde böyle özlemler ifade edildiğini söylemek zorlaşır. İşte Lukács'a göre roman türünün trajedisi, hiçbir zaman kavuşamayacağı bir bütünlüğü özlemesi, modern toplumda epikin yerini alabileceğini sanmasıdır. Oysa kapitalist toplumda modernizmle gelinen yerde giderek parçalanmış bireyler, giderek parçalanmış bir gerçeklik ve giderek toplumsal bağlamından kopan, yabancılaştığı çevresini anlamlandırmakta güçlük çektiği için teknik ustalıklar deneyen, nesneler anlamsızlaştıkça onların yerine simgeler koyan yazarlar bulunur. Böyle olunca da 20. yüzyıl romanından hayır gelmeyecektir. Dipnot: Lukács'ın romanın çağdaş epik olduğu tezi için bakınız Theory of the Novel. Çeviren Anna Bostock, Londra 1971. Modernizm değerlendirmesi için bakınız Studies in European Realism. Çeviren yok, New York 1964. Genel olarak edebiyat anlayışı Lukács'la benzeşen, fakat Lukács'ın vardığı katı yargılardan kaçınma yollarını arayan Lucien Goldman'a göre, roman türünün yapısıyla pazar ekonomisinin yapısı arasında bir aynılık, benzerlik, homoloji vardır. Bireylerin düşünüş ve davranış biçimleri nasıl o toplumun egemen ideolojisiyle koşulluysa, yazın metinleri de tek tek bireylerin yarattıkları anlatılardan çok egemen düşünce yapılarıyla şekillenir. Diğer bir deyişle, yazın metinleri belli bir yer ve zamana özgü egemen dünya görüşünün birey yoluyla ifade bulmuş biçimleridir. Dipnot: Lucien Goldman, Towards a Sociology of the Novel. Çeviren Alan Sheridan, New York 1975. Yazarların büyüklüğü bu egemen ideolojiyi yazın yoluyla elle tutulur hale getirmelerindedir. Edebiyat yapıtlarıyla sosyoekonomik yaşamın yapıları benzeş, homolog olduğuna göre, edebiyat türleri bu koşutluğa bağlı olarak ortaya çıkmış yazma biçimleridir Goldman'a göre. Onlarla beslenir, büyür, değişir ve yok olurlar. Örneğin yeni roman akımı, reifikasyonla nesneleşme homologdur. Kapitalizmin daha erken bir evresini yansıtan klasik 19. yüzyıl romanlarında bireyler önemliydi. Romanda nesnelere ancak bu bireylerin özelliklerini vurgulamak amacıyla yer verilirdi. Gel gelelim, daha gelişmiş bir kapitalist sürecin ürünü olan yeni romanda nesneler bireylerin de önüne geçer. Çünkü kapitalizmin bu aşamasında bireyin yaşantısı nesneleşmektedir. İdeoloji ile sanat arasında doğrudan bir bağ kurmanın, yansıtma kuramını egemen ideolojinin yansıtılmasına indirgemenin basitleştirici yönünün Marksistler de farkındaydı. Burada sorunlu olan kategoriyi ideoloji ile sanat arasındaki ilişkiden çok egemen ideoloji ile sanat arasındaki ilişki oluşturuyordu. Sanat egemen ideolojinin ifade bulduğu ortamlardan biri ise eğer, sanatın diğer propagandacı ya da sorgulamasız söylemlerden farkı neydi? Dahası, eğer sanat da başka söylemler gibi egemen ideolojinin sesini yansıtıyorsa, uyarıcı, sarsıcı, düşündürücü, farklılaştırıcı, liste uzatılabilir, işlevlerinden nasıl söz edilebilirdi? Oysa Aristoteles'ten beri sanatın insanın bilinçlenmesinde ayrıcalıklı bir yeri olduğu iddiası vardı. Bu soruların yanıtı ancak daha ince bir toplum-sanat ilişkisi betimlenerek bulunabilirdi. Louis Althusser, Pierre Macaire, Terry Eagleton, Frederick Jameson, Theodor Adorno bu betimlemeyi yapmayı amaçlayan ama gene Marksist öncüllerden hareket eden kuramlar oluşturdular. Ben burada bu kuramların yalnızca edebi türlerle ilişkili yönleri üzerinde duracağım. Jameson'a göre Hegel'de, Marx'da, Lenin'de toplumun geçirdiği değişim süreçlerinde edebiyatın merkezi bir yerde durduğunu kabul ediyorlardı. Dipnot, Jameson, Marxism and Form, 20th Century Dialectical Theories of Literature, Princeton, New Jersey, 1971, sayfa 11. Ama buna ilişkin kuramlarını yeterince ayrıntılandırmamışlardı. Yazın türlerini, yazının ideolojik ve epistemolojik bağlarıyla açıklayan Jameson'a göre, bunlar tarihsel olarak belirlenir. Sık sık kullanılan öz, ruh ya da dünya görüşü gibi kavramlar aslında birer ideologemdir. İdeologemler, çağın ideolojik mozaiğinin küçük parçaları, tarihsel olarak belirlenmiş kavramsal yumaklarıdır. Bu yumaklar, değerler sistemi, felsefi kavramlar, ilk anlatılar, bireysel ya da kolektif fantaziler olarak ortaya çıkabilir. Dipnot, Jameson, The Political Unconscious, sayfa 119. Jameson, türlerin tarihselliğini böyle vurguladıktan sonra bu tarihselliği sekülerizasyon ve yabancılaşma süreçleriyle tanımlar. Sekülerizasyon anlatının büyüden ayrışmasını, yabancılaşma önce bireyciliğin, sonra parçalanmış bireyin ortaya çıkmasını doğurmuştur. Burjuvalaşma sürecinde büyünün yerini teoloji, psikoloji gibi yeni olumlamalar aldıkça ve 19. yüzyıla gelindikte bunlar da geçerliliğini yitirince, bu kez Kafka'dan Cortazar'a modernizmin fantastik anlatılarıyla bu boşluk doldurulmaya çalışılmıştır. Dipnot, Jameson, The Political Unconscious, sayfa 134. Postmodernist anlatı biçimlerini ise Jameson, burjuva ideolojinin tanımladığı öznenin çözülmesiyle ilintili görür. Burada yazınla felsefe başa baş gitmiş, hatta felsefi metinler bazen başı çekmiştir. Althusser'in hümanizmaya saldırısı, Foucault'un insanın sonunu bildirmesi, Derrida ve Lyotard'ın diseminasyon ya da deriv önerileri, Deleuze'ün şizofrenik deneyim ve anlatım önceliği gibi kavramları, günümüz yazınında gördüğümüz şiddetli psişik parçalanma, eşik düşmeleri, fantazi, halüsinasyon ve anakronizmleri kışkırtmıştır. Dipnot, Jameson, The Political Unconscious, sayfa 124-25. Ama yazın da zaten içinde yer aldığı düşünsel iklimden ayrı duramaz. Kısaca türler söz konusu olduğunda Jameson bunların ideolojilerin biçimlendirdiği sosyosembolik mesajlar olarak anlaşılmasını önerir. Bu biçimler yazardan yazara ve dönemden döneme devrolunurken içerikleri de toplumsal ve kültürel bağlamlara göre değişir. Jameson müzik tarihine bakarak bunu çok net biçimde görebileceğimizi söyler. Folk şarkılarının minüe gibi aristokratik biçimlere dönüşmesinin edebiyatta da örneklerini bulmak mümkündür. Kırsal şiirin pastorale dönüşmesi bunun bir örneği olabilir. Dipnot, Jameson'dan önce Harry Levin aynı fikri bir karşılaştırmalı edebiyat yöntemi olarak yerleşen ve tematik güzergahların türler arası dönüşümleri olarak tarif edebileceğimiz Thematics başlığı altında uygulamıştı. Örneğin Walter Kaiser'ın Praisers of Folly, Erasmus, Rabelais, Shakespeare, Cambridge, Massachusetts 1963 adlı çalışmasında budala tematiğinin izinin köy soytarısından Don Kişot'a sürülmesi gibi. Kaiser'in bu çalışması bir Levin yöntemi uygulamasıdır. Bakınız Levin, Thematics and Criticism, Grounds for Comparison. V. Kaiser, Cambridge, Massachusetts 1972, sayfa 91-109. Walter Benjamin, sanatın tarihle ilişkisini anlattığı Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Technischen Reproduzierbarkeit 1936, Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri adlı yazısında her dönemin sanat üretiminin belli teknik özellikleri olduğunu ama modern zamanların sanat teknolojisi öncekilerden farklı olduğu için modern sanatın çehresinin de önceki sanatın çehresinden çok değişik olduğunu söyler. Dipnot: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Technischen Reproduzierbarkeit. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Technischen Reproduzierbarkeit yayına hazırlayan Hermann Schweppenhauser ve Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 1963-1977 sayfa 7'den 44'de. Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri. Çeviren Hakkı Hünler, Edebiyat ve Eleştiri, Cilt 1, Sayı 2-3, sayfa 77-97. Sanat eserini sarıp sarmalayan atmosfere aura diyen Benjamin, bu terimi belli bir yer zaman olarak tanımlar. Aşağı yukarı aynı yıllarda bu meselelerle uğraşan Bakhtin aynı kavramı kronotop diye adlandırmıştır. Ama Marksist eleştirmenlerin üzerinde uğraştığı mesele, milieu olsun, aura olsun, kronotop olsun, sanat eserini doğuran ve yaşatan atmosferin maddi temellerini belirlemekti. Althusser'e göre bu maddi temeller din, aile, eğitim ve siyasi kurumların ürettiği ve her gün basında, televizyonda, dergilerde, reklam ve ilanlarda karşımıza çıkan, varlıklara her an hissedilen ideolojik söylemlerdir. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.